Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Emma ba'd fe inne istakal hadisi kitabullah ve hayral hediyedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. Evet, Yakute kitabının mukaddimesinde Bukhari ve Müslim'in şartları başlığında kaldık. Esasen Bukhari ve Müslim'in sıhhat şartları birbirinden farklı değildir ve bu şartlar aynı zamanda bütün muhaddislerin üzerinde ittifak ettikleri şartlardır. Bu şartlar da isnadın muttasıl olması, yani kesintisiz olması, bütün ravilerinin adalet ve zapt sıfatlarına sahip olmaları, adalet derken dindarlıkları, yani büyük günahlardan kaçınıp küçük günahlarda ısrar etmemeleri ve farzları yerine getirmeleri, zapt sıfatı da ister yazıyla olsun, ister ezberle olsun, İşittiği şekilde koruyup aktarabilme yeteneği. Hadisin şaz olmaması, yani güvenilir bir ravinin kendisinden daha güvenilir olan raviye aykırı bir rivayet getirmemesi ve illetli olmaması, yani isnat veya metinde ızdırap, çelişki, ravinin sözünün metne eklenmiş olması, müdreç veya tedlis gibi gizli kusurlarının, kadiha illetin bulunmaması, yani yaralayıcı bir illetin bulunmamasıdır. Bir hadisin Bukhari'nin şartına göre veya Müslim'in şartına göre olduğunu söylemenin manası, Bukhari'nin veya Müslim'in sahihlerinde kendileriyle ihticaçta bulunduğu raviler yoluyla rivayet edildiğinin belirtilmesi demektir. İbn-i Teymiye şöyle demiştir: Bukhari ve Müslim'in şartına gelince, onların ravilerinden her birinden onlardan rivayette bulunmakla meşhur olmuş kişiler rivayette bulunmuştur ve bunlar da diğer ravilerden rivayette bulunmakla müşterek olmuşlardır. İşte Bukhari ve Müslim bu tür ravilerden hadis almakta ittifak etmişlerdir ve onların hadisleri hep bu ravilerden gelmiştir. Nitekim onlardan biri birisinden rivayetin aslı dışında mutabat ve şahitlerle rivayet etmiştir. Ondan da tek kaldığı rivayeti değil, başka bir yoldan bilinleni rivayet etmiştir. Güvenilir de olsa o kişinin o hadiste hata yaptığı anlaşılmışsa hadisi terk edilmiştir. Meselenin iç yüzünü bilmeyen kimseler sahih adlı kitapların sahiplerinin rivayette bulunduğu her şahsı hüccet zannederler. Halbuki durum böyle değildir. Şüphesiz hadis illetlerini tanımak şerefli bir ilimdir. Yahya bin Said el-Kattan, Ali bin el-Medini, Ahmet bin Hanbel, Es-Sahih sahibi Bukhari ve Darikutni gibi imamlar bu fenni iyi bilirlerdi. Bu ilimleri onun ashabı bilir. Vallahu alem. Bukhari ve Müslim'in sıhhat şartları arasında fark olduğunu iddia edenler en çok muan'an rivayet üzerinde bu farka dikkat çekerler. Yani an'aneli rivayet hususunda. Muan'an hadis, ravinin şeyhinden an kelimesiyle rivayet ettiği hadis demektir. Bazıları tarafından an kelimesinin lugatte ittisale, yani isnadın kesintisiz olduğuna delalet ettiği gerekçesiyle muanan hadisin kabulü konusunda ihtilaf nakledilmiştir. Bilindiği gibi ittisal, yani isnadın kesintisiz olması rivayetlerin sıhhati için en önemli şartlardan birincisidir. Bu meseleden ilk bahsedilen yer İmam Müslim'in sahihinin mukaddimesidir. Bu mesele için özel bir bölüm ayırmıştır. Müslim Rahimullah bu bölümde zikrin yüklenicilerinden bir cahilin, yani zikrin yüklenicisi derken burada hadis ravilerinden, yani zikirle kastedilen hadistir, sünnettir. Yani hadis alimlerinden bir, hadis ehlinden bir cahilin muannan hadisin kabulü için hadis ehlinin üzerinde bulundukları şarta şunu eklediğini zikreder: ravinin muasırı olduğu şeyhinden bir defa dahi olsa işittiğini veya karşılaştığını bilmek gerekir. Yani bu iddiaya reddiye veriyor aslında İmam Müslim. Yani böyle bir cahil bir şart koştu diyor. Yani ne demek bu? Ravi aynı asırda yaşadığı birisinden hadis aldığı şeyinde bir defa dahi olsa ondan işittiğini veya likayı, yani karşılaştığını bilmek gerekir. İmam Müslim bu iddianın icmaya aykırı olduğunu söyleyerek sonradan çıkma bir bidat olduğunu belirtmiştir. İmam Müslim'den sonra alimler, Kadı İyaz, Hicri 544 yılında vefat etmiştir. Kadı İyaz gelinceye kadar bu ihtilaftan bahsetmemişler. Kadı İyaz, Müslim'in bidat olarak değerlendirip icmaya aykırı olduğunu belirttiği bu şartı İmam Bukhari'ye, onun hocası Ali İbnül Medini'ye ve başkalarına nispet etmiştir. Yani burada şöyle bir bilgi kirliliği var. Yani Kadı İyaz'dan itibaren başlayan bir bilgi kirliliği bu. Derler ki işte Bukhari ile Müslim'in şartları arasındaki fark, Bukhari muasır olan iki ravi arasında, birbirinden rivayet eden iki ravi arasında işitmenin veya lika'nın şart olmasını gözetir. Müslim ise bunu gözetmez derler. Bu tamamen asılsız bir iddiadır. Burada onu işlemeye çalışıyoruz. Bundan dolayı bu mesele tehlikeli bir gelişme göstermiş. İbn-i Salah, Bukhari'ye nispet edilen bu görüşü benimsemiştir. Bu asra gelince kadar da alimler buna tabi olmuşlardır. Hatta alimlerden biri Bukhari'ye nispet edilen bu metodu, Müslim'in metodu üzerine tercih eden özel bir kitap yazmıştır. O, İbn-i Rüşeyd Es-Septi diye meşhur olan Ebu Abdillah Muhammed bin Ömer bin Muhammed El-Fihri'dir. 721 vefat tarihli. Bahsi geçen kitabın adı da Es-Sünenül Ebyen Vel Mevridil Em'an Fil Muhakemeti Beynel İmameyni Fis Senedil Muan'an'dır. Kadı İyaz'dan sonra ilim ehlinin geneli Kadı İyaz'a uyarak Müslim'in Muan'an hadis hususunda Bukhari'ye muhalif olduğu, zira Bukhari'nin Müslim'in sahihinde beyan ettiği şartla yetinmediği, bilakis fazladan bir şart daha eklediği şeklinde bir görüş nispet etmişlerdir. İbn-i Rüşeyd Es-Septi Es-Sünenül Ebyen'de Bukhari'nin Müslim'in yaptığı gibi muasarat ile yetinmediğini, hatta iki ravi arasında likaya delalet ile de yetinmediğini, ancak işitmeye delaletin bilinmesinin şart koştuğunu iddia etmiştir. Bununla beraber Bukhari'nin böyle bir beyanına vakıf olmadığını da açıkça belirtir. İbn-i Rüşeyd'e göre Bukhari'nin en doğruyu araştırmasına layık olanı budur. Zira nice tabii, sahabi ile karşılaşmasına rağmen ondan bir şey işitmemiştir. İbn-i Recep el-Hanbeli İlelüt Tirmizi şerinde Bukhari ve İbnül Medini'nin aksine İmam Ahmet, Ebu Züra el-Razi ve Ebu Hatim el-Razi'nin işitmenin bilinmesini şart koştuklarını nispet etmiştir. Zira Bukhari ve İbnül Medini'den nakledilen onların lika ile yetindikleridir. İbn-i Recep'i bu usta Halid et-Durays Mevkiful İmameyn el-Bukhari vel-Müslim min işareti lika ve sema fissenedil muanan Beynel Muasirayn kitabında destekler. Bu konuda Bukhari'nin ittisale delalet için mutlak likayı zikretmekle yetinmesini ve Müslim'in mukaddimesinde likayı şart koşanı reddedip işitme şartını zikretmemesini gerekçe gösterir. İbn-i Rüşeyd bu teşeddüdüne rağmen kitabının sonunda işitme veya likanın bilinmesi şartı olmadan Muhadram'un sahabeden, yani Muhadram, hem cahiliye dönemine yetişmiş hem Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanına yetişmiş ama Allah Resulü ile karşılaşmamış. Muhadram'ın sahabeden rivayet etmesi gibi işitmeye delalet eden karneler olmasa halinde muasarat ile yetinmeye meyleder. Ancak İbn-i Rüşeyd bu hafifletmeyi Bukhari'ye açıkça nispet etmemiş, kendi anlayışına göre ona yakıştırmıştır. El-Alai Cami-ü Tahsil kitabında bütün bu hususlarda İbn-i Rüşeyd'e uyum göstermiştir. Halid et-Durays her ikisinde desteklemiş ve bu hafifletmeyi Bukhari'nin şartı olarak nispet etmiştir. Bukhari'ye nispet edilen tashihin, Bukhari'nin lika ihtimalini kuvvetlendirici karneler ile beraber muasarat ile yetindiğini gösterdiğini belirtmiştir. Bukhari'nin şartıyla ilgili olarak ona nispet edilen diğer bir durum da, Bukhari'nin El-Cami-ü Sahih'te sıhhatin aslını gözetmeyip teşeddütte bulunduğu, lika veya sema'ın yani karşılaşma veya işitmenin bilinmesini diğer kitaplarında sıhhat için şart koşmadığı söylenmiştir. Nitekim bazı ilmi ehli bu durumu şu sözlerle tabir ediyorlar. Bu şart sıhhat şartı değil, kemal şartıdır. Burada şöyle özetleyebiliriz. Muanan hadis, tedlisten selametli olduğu takdirde Bukhari'nin şartı hususunda dört görüş üzere ihtilaf edilmiştir. Birincisi, Bukhari sema'ı yani işitmeyi belirtmenin bilinmesini şart koşmuştur. İkincisi, Bukhari lika'nın yani karşılaşmanın bilinmesini şart koşmuştur. Üçüncüsü, Bukhari lika'nın bilinmesini şart koşmakla beraber bazen lika veya sema delalet eden kuvvetli karneler bulunduğunda muasarat ile yetinmiştir. Dördüncüsü, Bukhari lika veya sema'nın bilinmesini sayinde şart koşmuş, diğer kitaplarında ittisal için bunu şart koşmamıştır. İbn-i Rüşeyd, El-Alai ve Ed-Durays kendilerinin lika veya semaya dair kuvvetli karnelerin bulunmasıyla yetinmeye meylettiklerine dair bir uyarı yapmamışlardır. Peki onlara göre Müslim bu karneleri acaba gözetmemiş midir? Çünkü onlar Müslim'in Bukhari'ye muhalefet ettiği kanaatindedirler. Bukhari'ye nispet edilen şarta göre lika ve sema'ın bilinmediği muannan hadisin hükmü Bukhari'ye göre nedir? O munkatı mıdır yoksa ittisaline hükmetme hakkında tevakkuf mu edilir? Bukhari'ye nispet edilen bu şartın gereği olarak lika'nın bilinmediği böyle bir esnadın munkatı olduğu kesin olarak söylenemez. Duraklamakla yetinilir. Zira lika'nın bilinmesini şart koşmak ancak karşılaşmamış olma ihtimalinden dolayı söz konusu edilir. Karşılaşmadığının kesin olduğunda değil. Kesin olarak karşılaşmayı bilmediğimizde geriye karşılaşmış olma ihtimali kalmaktadır. Her iki ihtimal de eşittir. Bu durumda tevakkuf gerekir. Bu Müslim'in reddiye verdiği kimsenin görüşü olarak naklettiği şeydir. Müslim mukaddimesinde bu görüşü şöyle zikreder. Kavlini anlatmaktan ve çürük fikrini haber vermekten söz açtığımız bu kailin iddiasına göre senedinde fulanun an fulanin ibaresi bulunan her isnadın ravilerinin aynı asırda yaşadıkları ilmen sabit ve ravinin hadisi şeyhinin ağzından işitmiş olması pekala mümkün olduğu halde yalnız ondan işittiğini biz bilmiyor ve rivayetlerin hiçbirinde bu iki ravinin buluştukları veya bir hadis söyleştikleri zikredilmiyorsa bu şekilde gelen hiçbir haberden hüccet olamaz. Meğer ki bu iki ravinin yaşadıkları asırda bir veya birkaç defa buluştukları yahut bir hadisi aralarında söyleştikleri veyahut yaşadıkları asırda bir veya birkaç defa bir araya gelerek buluştuklarını gösteren bir haber varid olduğu biline. Ona göre eğer bu cihet bilinmez ve ravinin kendisinden hadis rivayet ettiği zatla bir defa buluşarak ondan bir şey işittiğini haber veren sahih bir rivayetle gelmezse, kendisinden rivayette bulunduğu zattan bu haberi nakletmesinde bir hüccet yoktur. Adı geçen kaile göre yeni gelen rivayete benzeyen başka bir rivayet hususunda ondan az çok bir parça hadis dinlediğini duymadıkça böyle bir haber hakkında duraklanır. Yani bu görüşe İmam Müslim karşı çıkıyor. Yine İbn-i Katan el-Fasi'nin de belirttiği ve Bukhari ile Ali İbnül Medini'ye nispet edilen şey budur. Zehebi ise İbn-i Katan'a itiraz ederek bilakis onların yani Bukhari ile İbnül Medini'nin görüşleri bunun munkatı olduğuna delalet eder der. Lakin bu görüşün gereğini Müslim mukaddimesinde İbn-i Katan'ı destekleyecek şekilde belirtmiştir. Zehebi'nin tavrı ise garip ve çelişkilidir. Çünkü Zehebi, lika'nın bilinmesi şartının Bukhari'ye nispetini sahip görüyor. Bu nispet ancak İbn-i Katan'ın zikrettiği şekilde olursa doğru olabilir. Zehebi'nin tercihine göre değil. İmam Müslim mukaddimesinde görüşünü açıkça belirtmiştir. İsnatlara Tan hususundaki bu kavil, Allah sana rahmet etsin, uydurma, yeni çıkma, sahibinden önce kimse tarafından söylenmemiş ve ehli ilimden hiçbiri tarafından taraftarı bulunmayan bir sözdür. Çünkü eski ve yeni bütün hadis ve rivayet alimleri arasında ittifakla yaygın olan söz, görüş şudur. Sıha görülen her ravi kendi gibisinden yani yine sıha bir raviden bir hadis rivayet eder ve her ikisi bir asırda bulunmakla onunla görüşmüş olması ve kendisinden hadis işitmiş olması mümkün olursa, bir araya geldikleri ve şifahen görüştükleri hiçbir haberde ifade edilmese bile o rivayet sabittir ve hüccet olmayı gerektirir. Ancak ortada bu ravinin rivayette bulunduğu zatla görüşmediğine yahut ondan bir şey işitmediğine apaçık delalet eden bir delil bulunursa o başka. Ama mesele izah ettiğimiz şekilde imkan üzerinde müphem kalırsa o rivayet beyan ettiğimiz kesin delalet bulunmadıkça daima sema'a yani işitmeye hamledilir. Binaenaleyh anlattığımız bu kavli ortaya atana yahut onun savunucusuna şöyle denilir. Sen sözün arasında sika olan bir kişinin sika bir kimseden verdiği haber hüccettir. Onunla amel vacip olur dedin. Sonra ona şart koşarak ta ki biz bu iki ravinin bir defa veya daha fazla görüştüklerini yahut ondan bir şey işittiğini bilelim dedin. Acaba koştuğun bu şartın sözü hüccet sayılan tek bir zattan rivayet edildiğini bulabilir misin? Aksi halde iddiana delil getir. Eğer bu görüş ortaya atan kişi haberi tespit hususunda ortaya koyduğu şartın selef ulemadan birinin kavli olduğunu iddia ederse kendisinden bu kavli göstermesi istenir ki ne o ne de başkası böyle bir kavli göstermeye asla imkan bulamayacaktır. Yok iddiasını ispat için hüccet olabilecek bir delil bulunduğunu iddia ederse kendisine bu delil nedir diye sorulur. Bu defa Ben onu söyledim çünkü ben yeni ve eski bütün haber ravilerinin biri diğerini hiç görmeden ve ondan bir şey işitmeden birbirlerinden hadis rivayet ettiklerini gördüm. Onların bu suretle kendi aralarında sema bulunmaksızın mürsel olarak hadis rivayetine cevaz verdiklerini görünce ki bizim asıl kavlimize ve ilmi ahbar ulemasına göre mürsel rivayetler hüccet değildir. Ben de arz ettiğim sebepten dolayı her haber ravisinin rivayet ettiği zattan işitmiş olmasını araştırmaya ihtiyaç hissettim. Şayet ravinin rivayet ettiği zattan en ufak bir şey işittiğine vakıf olursam, bunun sebebiyle benim nazarımda artık ondan rivayet ettiği her şey sabit olur. İşittiğine muttali olamazsam, o haber hakkında duraklarım ve haberde mürsel olmak ihtimali bulunduğu için bence artık hüccet yerine de geçmez derse kendisine şöyle cevap verilir. Eğer senin bir haberi zayıf kabul ederek onunla ihticacı terk etmene sebep, ondaki irsal ihtimali ise bu takdirde başından sonuna kadar sema bulunduğunu görmedikçe hiçbir muannan isnadı kabul etmemen lazım gelir. Çünkü bize Hişam bin Urve'den babası tarikiyle gelen, onu da Ayşe radıyallahu anh'dan işittiği bir hadisi yakinen biliriz ki Hişam muhakkak babasından, babası da Ayşe'den işitmiştir. Nitekim Ayşe'nin de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğini biliriz. Ama Hişam babasından rivayet ederken işittim veya bana haber verdi dememişse bu rivayette kendisiyle babası arasında bazen başka bir insan da olabilir. O rivayeti babasından Hişam'a haber vermiş, Hişam onu babasından işitmemiş olur. Hadisin mürsel olarak rivayet ederek işittiği kimseye isnatta bulunmak istemediği zaman bu pekala mümkündür. Bu Hişam'ın babasından rivayet ettiği surette mümkün olduğu gibi babasının Ayşe'den rivayetinde de mümkündür. Ravilerinin birbirlerinden işittikleri zikredilmeyen bir hadisin her isnadı böyledir. Vaka bazen her ravinin birbirinden birçok defalar hadis dinlediği bilinirse de bazı rivayetlerde bu ravilerin her birinin daha aşağıdaki raviye inerek yukarıdaki ravinin bazı hadislerini ondan işitmesi, sonra bazen hadisi irsal ederek işittiği zatın ismini söylememesi, bazen de gayrete gelerek hadisini aldığı zatın adını söylemesi ve irsali terk etmesi de mümkündür. Bu söylediklerimiz mevsuh muhaddislerle ilim ehli olan imamların yapmış oldukları işler olup hadiste mevcut ve yaygındır. Biz onların söylediğimiz şekilde rivayetlerinden birkaçını zikredeceğiz. Burada İmam Müslim bazı örnekler zikreder ve şöyle devam eder. Rivayetler içinde bu gibileri pek çoktur. Bunları saymak uzun sürer. Anlayanlara bizim zikrettiklerimiz yeterlidir. Az önce görüşünden bahsettiğimiz zata göre, eğer ravinin kendisinden rivayet ettiği kimseden bir şey işittiği bilinmediği zaman, hadisin bozuk ve çürüye çıkarılması için illet, sadece hadisin mürsel olması ihtimali ise, o takdirde kendisine, kendi sözünün geri olarak rivayet ettiği zattan işittiği bilinen ravinin rivayetiyle ihticac etmemek lazım gelir. Ancak kendisinde sema zikredilen haber müstesnadır. Çünkü az önce açıkladığımız şekilde haberleri nakleden imamlar bazen bir hadisi irsal ederek kendisinden hadis dinledikleri zatın ismini hiç anmazlar. Bazen de gayrete gelerek haberi işittikleri şekilde isnat ederler ve bir hadiste aşağı inmişlerse inişi, yukarı çıkmışlarsa çıkışı haber verirler. Nitekim bu ciheti onlardan naklen izah etmiştik. Haberlerle meşgul olan ve isnatların sağlamını, çürüğünü araştırma, Eyyub es-Sahtiyani, İbn Aun, Malik bin Enes, Şube bin el-Haccac, Yahya bin Said el-Kattan, Abdurrahman bin Mehdi gibi selef imamlarından ve onlardan sonraki hadis alimlerinden hiçbirinin az önce sözünü açıkladığımız zatın iddia ettiği gibi isnatlardaki işitme vaziyetini araştırdığını bilmiyoruz. Bunlardan araştırma yapanlar, hadis ravilerinin kendilerinden rivayette bulundukları kimselerden işitmelere vaki olup olmadığını sadece ravi hadiste tedlis yapmakla maruf ve bununla şöhret bulmuş kimselerden olduğu zaman yapmışlardır. İşte o zaman bu gibi ravilerden tedlis illeti bertaraf edilmesi için rivayetlerinde sema olup olmadığı araştırır ve soruştururlar. Ama kavlini hikaye ettiğimiz zatın iddiasında ortada müdellis yokken böyle bir şart arayan varsa biz bunu isimlerini söylediğim ve söylemediğim hiçbir imamdan işitmedik. Şimdi burada İmam Müslim bunu sayının mukaddimesinde söylüyor. Devamını da burada aktardık zaten. Dolayısıyla Kadı İyaz'dan itibaren yani Hicri 6. asırdan itibaren genellikle hadis ilmiyle uğraşan ilim ehli hep aynı şeyi söylerler. Yani Bukhari likayı veya semayı şart koşar. Müslim ise sıhhat için muhasaratta yetinir derler. Dolayısıyla Bukhari'nin şartları Müslim'in şartlarından daha üstündür derler. Bu tamamen uydurma, bidat bir görüştür. Buhari ile de alakası yoktur. Buhari hiçbir kitabında, hiçbir yerde sıhhat için böyle bir şart olduğunu öne sürmemiştir. Ki İmam Müslim Buhari'nin öğrencisidir. Burada açıkça ifade ettiği gibi biz hiç kimseden, ilim ehli hiç kimseden böyle bir görüş işitmedik diyor ve bidatçı olduğunu söyledi o şahsa reddiye veriyor. Yani Kadı Yaz Müslim'i şerh etmiştir. Müslim'in sayını şerh etmiştir. Yani nasıl oluyor da bu görüşü işte Buhari'ye nispet ediyor? Bunlar gerçekten tarihe mal olmuş tuhaflıklardandır, garipliklerdendir. Kadı İyaz'a kadar yani İmam Müslim ile Buhari ve Müslim'in asrı ile Kadı İyaz'ın arasında da 2-3 asır var. Bu 2-3 asır boyunca da hiç kimse Buhari'nin şartı şudur, Müslim'in şartı şudur diye ayrımdan bahsetmemişlerdir. Yani bu ütopik bir iddiadır. Burada kastedilen nedir? Amaç nedir? Amaç şu. Yani biz hadis kitaplarında sema veya tahammül eda lafızlarına tevakuf etmediğimizde, mesela ananeyle gelmiş veya enne, müennen olarak gelmiş bir rivayet veya kale lafzıyla gelmiş ama işittiğine dair işte haddesena, akbarana, enbeyana gibi lafızlardan birisi söz konusu değil. Fakat iki raviye baktığımızda muhasarat var. Yani bunların karşılaşmış olma ihtimali var. Ve bu raviler sika ise, müdellis değilse, aşağıdaki ravi müdellis değilse, böyle bir rivayet sahihtir. Buhari'nin şartı da budur, Müslim'in şartı da budur. Nitekim Buhari'nin sahihinde pek çok ananeli rivayet görürüz. Yani işitmesi sabit olmadığı halde, şeyhinden işitmesi böyle haddesene, akberana gibi lafızlar sabit olmadığı halde, ananeyle yaptığı rivayetlerle hüccet getirdiğini görürüz Buhari'de. Yani Buhari'nin böyle kendisine nispet edilen bu şartla, yani lika ve sema şartıyla hiçbir alakası yoktur. Lika ve sema nerede şart koşulur? Eğer ravi müdellis ise o zaman lika ve sema şart koşulur. Sema şart koşulur. Mesela ravi tedlis ile vasfedilmiştir. Tedlis ile vasfedilmişse yani zayıf ravileri gizlemekle bilinen, isnattan düşürüp işte kendisinden hadis aldığı kimseyi değil, onun hocasını zikrederek, onunla da karşılaşmıştır veya muhasaratı vardır. Buradaki ravi hiç zikretmiyor, direkt onun hocasını zikrediyor. Halbuki o hocadan direkt kendisi işitmemiştir. Böyle bir ravi eğer müdellis ise o zaman sema şartı aranır. Yok müdellis değilse isterse ravi düşürmüş olsun. Müdellis olmayan bir sika ravi, şeyhinden bizatihi işitmemiş dahi olsa, işitme ihtimali varsa bu ittisale hamledilir. Buhari'nin ve Müslim'in şartı budur. Yeter ki sika olsun ravi. Ananeli rivayetlerde veya enneli rivayetlerde buna dikkat edilir. Müslim'in uzunca anlatmaya çalıştığı şey bu. Ve aksi iddianın, yani ananeli rivayetin hüccet olmayacağının, bunun ittisale delalet etmediğinin ifade edildiği görüşe ise işte mukaddimesinde böyle reddiye veriyor. Birkaç tane de örnek veriyor. Bunları teker teker aktarmayacağız tabi. İmam Müslim'in muannan hadisin, yani anane şeklinde gelmiş, sigasıyla gelmiş hadisin kabulünde 3 şart koştuğu ortaya çıkmıştır. Bu aktarılanlardan birincisi muhasarat. Yani ananeli bir rivayetin hüccet olabilmesi için birinci şart demek ki muhasarat. Yani karşılaşmış olmaları şarttır. Mesela birisi ölmüş, öbürü onun ölümünden sonra doğmuş. Veya yakın tarihlerde doğmuş da 2 yaşında, bu 2 yaşındayken bu ölmüş, 3 yaşındayken ölmüş. Yani bundan işitmesi gibi bir ihtimal yok. Böyle bir durum muhasarata manidir. Birbirinden rivayette bulunan ravilerin aynı dönemde yaşamış olmaları şarttır. İkincisi, muannan rivayette bulunan ravinin anannesi reddedilecek olan müdellislerden olmayacak. Şimdi müdellisler de tabaka tabaka. Mesela Süfyan es-Sevri, Süfyan İbni Uyeyne, Huşeym bin Beşir, bunlar tedlis ile nitelenmişlerdir. Ama bunlar anannesi reddedilecek kimseler değillerdir. Yani bunlar sika müdellislerdir. Tedlisleri zararlı görülmemiştir. Yani sadece güvenilir ravilerden tedlis yapmaları gibi veya çok az tedlis yapmaları gibi. Üçüncüsü, ravinin şeyhinden işitmediğine delalet eden bir karine bulunmaz. ravinin şeyhinden işitmediğine delalet eden bir karine bulunması. Yani bu konuda falan filandan işitmemiştir diye kesin bir bilgi varsa o istisna. İlk iki şart açık. Bunda ihtilaf veya kapalılık söz konusu değildir. Üçüncü şartta ise açıklamayı gerektiren ihtilaf meydana gelmiştir. İmam Müslim şöyle demişti. Ancak ortada bu ravinin rivayette bulunduğu zatla görüşmediğine yahut ondan bir şey işitmediğine apaçık delalet eden bir delil bulunursa o başka. Bakın bunu istisna ediyor. Burada iki ravi arasında muasarat yani aynı dönemde yaşamış olma söz konusu olsa dahi işitmemeye apaçık bir delalet bulunması halinde ittisale hükmetmeye mani bir durum söz konusu olmaktadır. Mesela adamın birisi Kufe'de yaşamış, öbürü Medine'de yaşamış veya Yemen'de yaşamış. Bunlar ömürlerinde hiçbir araya gelmemişler. Ne hacda ne başka bir şekilde. Memleketlerinden çıkmamışlar. Muasırlar, yani karşılaşmış olma ihtimalleri tarihen vaki, mümkün. Ama hiç karşılaşmadıkları, bunların memleketlerinden hiç çıkmadıkları kesin bir şekilde biliniyorsa mesela. Bunun gibi bir karne varsa. Peki Müslim'in işitmediğine apaçık delalet eden delille kastettiği şey nedir? Şüphe yok ki ravinin kendisi muhasır olan şeyinden işitmediğini belirtmiş olabilir. Veya ikisinin bir beldede asla bir araya gelmediklerini, ikisinin arasında yazışma veya icazet bulunmadığına dair haberler bulunabilir. Bunlar rivayetin muttasıl olmadığına en açık göstergelerdir. Böyle bir durumda Müslim ittisale hükmetmemektedir. Yani o isnat kopuk oluyor bu durumda. Yine İbn-i Ruşeyde Septi'de aynı şeyi belirtmiştir. Hatta bu durumun belirtilmesine bile gerek yoktur. Çünkü Müslim'in burada şart koştuğu ittisal şartının yerine gelmediği kesindir. Muasaratın ve tedlis bulunmamasının şart koşulmasından sonra tekrar bunu şart koşmanın da bir manası yoktur. Lakin burada hadis ehli katında bahsedilen kesin deliller dışında bazı açık göstergeler daha vardır. Mesela beldelerin uzaklığı veya araya vasıtanın girmiş olması gibi bizzat işitmemiş olmaya delalet eden karineler böyledir. Peki bu karneler Müslim'in zikrettiği apaçık bir delalet kapsamına girmekte midir? Zahir olan bu kapsama girdiğidir. Zira muhasaratı zikrettikten sonra buna diğer bir şartı daha ekliyor. İşitmenin mümkün olmasıdır. Yani lika ihtimalini uzaklaştıran karnelerin bulunmamasını şart koşmaktadır. Evet. Sonraki başlıkta Müslim'in tatbikatında karneleri gözetmesi diye başlık verdik burada ve bunun örnekleri var. Kitabınızda bakabilirsiniz siz de. Sonra Bukhari'ye nispet edilen metod ile Müslim'in metodunun farkı başlığını aktaralım. Bazı ilim ehli Bukhari lika ve sema'ın bilinmesini şart koşmuş, Müslim ise bunların bilinmesini şart koşmamıştır diye zikretmektedirler. Alimlerin bu ifadeden maksatları dinleyenler katına mevcut bulunan manaya göre özetleme yapmaktır. Bukhari ve Müslim'in her ikisi de hakikatte işitmenin bilinmesini şart koşmuşlardır. Çünkü bu her ikisinde ittifak ettikleri ittisal şartının gereğidir. Ancak Bukhari'ye nispet edilen metod ile Müslim'in metodu arasındaki fark, ittisal için şart oluşunda ittifak bulunan işitmenin bilinmesi şartında değil, işitmeyi bilme vesilesinde ortaya çıkmaktadır. Bukhari'ye nispet edilen metotta açıkça işitmeye delalet eden bir delil bulunmadıkça işitme bilinmiş olmaz. Müslim ise işitmeyi ancak daha önce geçen 3 şart ile bilir. Bu yüzden dikkat edilirse Bukhari ve Müslim'in şartı olarak şöyle denilir. Bukhari'ye nispet edilen metotta kendisinin katında lika veya sema'a delalet eden açık bir ifade sabit olmalıdır. Müslim ise bunu açıkça tasrih etmeyi şart koşmaz. Bununla beraber her ikisi de ancak lika veya sema ile meydana gelebilmesi düşünülebilecek olan ittisali şart koşarlar. Burada uyarda bulunmak gerekir ki Müslim'in lika veya sema'nın bilinmesini şart koşmaması, ittisali şart koşmaması anlamında değildir. Evet, burada Es-Semaniye nispet edilen bir şart daha var konuyla alakalı. Ebu'l-Muzaffer Es-Semani, Hicri 489'da vefat etmiştir. Şafiiler ile Hanefiler arasında Mürsel hadisin hüccet olması hususunu zikreder. Hanefilerin Şafilere karşı onların inkıta ve tedlis ihtimaline binaen Muannan hadisi kabul etmelerini gerekçe gösterdiklerinden bahseder. Ve Kavatiül Edille de şöyle cevap verir. Onların ananeli rivayetin kabulüne dair söylediklerine gelince deriz ki biz ancak mürsel olmadığını bildiğimiz veya zannı galibe göre mürsel olmadığına hükmettiğimiz muannan rivayeti kabul ediyoruz. Ravi haddesena filan veya semi'tu filan yahut an filanin der ve kendisinden rivayette bulunduğu kimseyle uzun süre sohbeti bulunabilir. Çünkü bu durum bunu ondan işittiğine bir emaredir. Böyle olmayanların ise rivayetini kabul etmeyiz. İlim elinden bir topluluk Ebu'l-Muzaffer es-Semani'nin öne sürdüğü bu gerekçeyi, yani muhasarat bir yana sadece lika ile de yetinmeyip uzun süre sohbet etmeye şartını Bukhari'ye nispet edilen şartın da üzerinde bir şart olarak gerekçe göstermişlerdir. Yani bu Bukhari'nin şartından, yani Bukhari'nin demeyelim de Bukhari'ye nispet edilen şartın da daha şiddetlisi bir şart. Ancak es-Semani geçen bu sözünden daha sağlam bir söz daha söylemektedir. Geçen bu sözü işten kimse es-Semani'nin muannan hadise tedlis ile hükmettiğini zannedebilir. Semani şöyle diyor. Tedlis ile meşhur olmayan ve tedlis ile bilinmeyen kimselere gelince onun an fulanin diye yaptığı rivayet kendisinden kabul edilir ve bu işitmeye hamledilir. Çünkü insanlar kolaylaştırma talebiyle bunu yapmışlar. Her hadis için haddesena diyerek güçleştirmek istememişlerdir. Bu makamda devam ede gelen örf bunu işitmeyi tasrih manasında olmasıdır. Sonra Semani hakimin tedlisten selamette olması halinde muannan hadisin kabulüne dair sözünü nakleder ve hakimin sözünün gereğinin bu konuda icma nakli demek olduğunu ifade eder. Burada görüldüğü gibi es-Semani ravinin müdellis olmaması halinde onun muannan rivayetini kayıtsız ve şartsız olarak kabul etmektedir. Böylece şu durum ortaya çıkmaktadır. Es-Semani muannan hadisin kabulünde uzun süre sohbet şartı zikrederken müdellis olan ravilerin anneannelerini de dahil ederek bunu öne sürmüş olmalıdır. Zira anneanneli rivayetin kabulü için ravinin müdellis olmaması şartını zikretmektedir. Böylece muannan rivayetin kabulü için uzun süre sohbet şartını müdellis olan ravi hakkında koşmuş olmaktadır. Yani müdellis bir ravi, yani başkalarından da tedlis yapıyor, tedlisle entelenmiş bir ravi ama uzun süre sohbet ettiği, yani kendi şeyhinden, kendi hocasından, kendi hocalarından ananeli rivayet ettiğinde müdellis dahi olsa onun bu ananeli rivayeti kabul edilir. Bunu kastediyor. Buradan bir mesele daha aydınlığa kavuşuyor. Bazıları es-Semani'nin zikrettiği bu şartı teşeddüt, yani zorlaştırma. Müslim'in muhasarat şartını gevşeklik. Bukhari'ye nispet ettikleri şartı ise ikisi arasında orta yol gibi lanse ediyorlar. Bütün bunlar çürük vehimlere dayanmaktadır. Evet, kitapta Bukhari'ye nispet edilen şart hakkında bilmesi gereken hususlara uyarı ekledik. Sonra bunun özeti ve Bukhari'ye nispet edilen şartın sahih olmadığını gösteren örnekler verdik. Bunlardan sadece bir tanesini zikredelim. Burada birkaç tane var ama. Mesela Süleyman bin Burayda hakkında Bukhari Tarihül Kebir'de şöyle demiştir. Süleyman'ın babasından işittiği zikredilmemiştir. Bizzat Bukhari, Süleyman'ın babasıyla uzun süre aynı dönemde yaşadığını zikretmiştir. Bununla beraber Bukhari, Süleyman'ın babasından anane ile yaptığı rivayeti işitmeyi bilmemesi sebebiyle reddetmemiştir. Üstelik onun babasından işittiğini tasrih ettiği sadece bir tek hadis vardır. O halde Bukhari'nin Süleyman'ın babasından işittiği zikredilmemiştir demesinin manası nedir? Bunun manası, sırf babasından işittiğinin zikredilmediğini beyandan ibarettir. Bu isnadın muttasıl olmamasıyla illetlendirmek veya bu konuda duraklamak demek değildir. Zira Bukhari Süleyman'ın babasından ananeli rivayet ettiği hadisi hasen olarak değerlendirmiştir. Tirmizi el-İlel'de şöyle der. Muhammed, yani İmam Bukhari, dedi ki, namaz vakitleri konusundaki hadislerin en sahihi Cabir bin Abdillah hadisi ile Ebu Musa hadisidir. Süfyan es-Sevri an Alkame bin Merset an İbni Burayda an babası yoluyla vakitler hususunda gelen hadis hasendir. Bunu ancak Sevri'nin rivayetiyle biliyordu. Süleyman bin Burayda'nın bu hadisi Bukhari'ye göre en sahih hadislerdendir. Evet, bu hadis Müslim'de de geliyor. Fakat yani hadis Müslim'de, Tirmizi İlel'de Bukhari'den naklediyor ki bu hadisi hasen görmekte, yani muttasıl görmekte. Dolayısıyla Bukhari'ye az önce bahsettiğimiz Kadıyaz ve ondan sonraki hadisçilerin genelinin nispet ettikleri lika ve sema şartı sahih değildir. Yani Bukhari'ye bir nevi iftiradır bu. Bunun açık delillerinden birisi budur. Tarihül Kebir'de diyor ki Süleyman babasından işitmemiştir. Ama Bukhari bu hadisi muttasıl görüyor. Muttasıl olduğuna hükmediyor. İkinci bir örnek, Abdullah bin Burayde'nin babasından rivayet hakkında. Bukhari şöyle diyor. Abdullah bin Burayde bin el-Huseyb el-Eslemi Merv kadısıdır. Babasından rivayet etmiştir. Semura ve İmran bin Husayn'dan işitmiştir. İmam Bukhari, Abdullah bin Burayde'nin babasından ananeyleyi rivayet etmesine işaret etmektedir. Yani babasından rivayet etmiştir, yani ananeyle rivayet etmiştir ama Semura ve İmran bin Husayn'dan işitmiştir diyor. Yani onu işitmeyi ayrı zikrediyor. Zira Bukhari Abdullah'ın babasından işittiğine dair ispata vakıf olamamıştır. Buna rağmen Bukhari sahihinde Abdullah bin Burayde'nin babasından ananeyle yaptığı iki hadisi tahric etmiştir. 4473 ve 4350 nolu rivayetler sayı Bukhari'de. Bu rivayetlerden ikisinin karşılaştıklarına veya işitmeye delalet eden bir ispat yoktur. Ananeli rivayettir ve Bukhari diyor ki, yani sözlerinden anlaşılıyor ki, Abdullah bin Burayde'nin Burayde bin Husayb'dan işittiği, yani babasından işittiğine dair bir şeye vakıf olamamıştır. Buna rağmen bu hadisle hüccet getiriyor Bukhari. Böylece bu Hicri 5. asırdan itibaren Bukhari'ye nispet edilmeye başlanan lika ve sema şartının batıl olduğu İmam Bukhari'nin sayında böylelikle açıkça ortaya çıkıyor. Evet, burada daha başka örnekler de verdik. Geniş açıklamalar da mevcut. Muhasır'ın ananeli rivayeti hakkında bir özet sunduk. Sonra başka bir önemli mesele, İrsal-ı Hafi ıstılahının çıkışının hatalı oluşu. İrsal-ı Hafi ne demek? İrsal-ı Hafi şu demek. Mesela misal vereyim. Elbani Rahimullah şu hadisi zayıf sayıyor. Hasan el-Basri'nin Semura bin Cündup radıyallahu anh'ten rivayet. Bunu İrsal-ı Hafi diyerek zayıf sayıyor. Halbuki hadis Bukhari ve Müslim şartlarına göre sahih bir hadistir. Neden zayıf sayıyor Elbani? Şundan dolayı Bukhari Hasan el-Basri'nin Semura bin Cündüp'ten tek bir tane rivayetini almıştır ve onda sema kaydı vardır. Akika hakkındaki hadis. Orada semayı tasvir etmiştir Hasan el-Basri'yi. Yani bu gösterir ki Hasan el-Basri'yi Semura bin Cündüp radıyallahu anh'ten işitmiştir. Bukhari'deki bu hadiste bu sabittir. Ama Elbani burada diyor ki, şimdi zayıf saymak için, öyle ama diyor, burada ananeli yapmıştır diyor. Yani orada tahdisi tasrih etmiş ama burada ananeli rivayet etmiştir. Burada irsal-ı hafi şüphesi vardır diyor. Yani ananeli rivayet etmiş. İşte bu ananeli rivayet hakkındaki şüpheye burada genişçe açıklama yaptık ve irsal-ı hafi sayma sebebiyle hadisleri zayıf saymanın da ne kadar batıl bir metod olduğunu burada açıkladık. Yani irsal-ı hafi önceki muhaddislerin, bu işin ilk imamlarının değerlendirdikleri bir şey değil. Bu da 7. 8. asırlardan çıkmış, sonra çıkmış bir tabirdir İrsal-ı Hafi. Yani ortada tedlis varsa tedlisi ispat edersin. Tedlisten dolayı illetlendirirsin. Bu farklı bir şey. Veya irsal varsa inkıtayla illetlendirirsin. İrsal nedir? Tedlis nedir? İrsal kendisiyle karşılaşmadığı, yetişmediği kimseden rivayette bulunmasıdır kişinin. Buna munkatı da diyebilirsin. Eğer bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ref edersen ona irsal demişler sonrakiler. İrsal ile inkıtayı ayırmışlar. Ama öncekiler inkıtayla irsali aynı manada kullanıyorlardı. Mesela ben benden önce yaşamış birisinden rivayet ediyorum. Tarihen de onunla karşılaşmış olmam mümkün değil. Yani benden önce ölmüş. Ben akıl bali olmadan önce ölmüş birisinden rivayet ettiğimde bu mürsel veya munkatı bir rivayettir. Ve bu kusur değildir. Bir ravi için kusur değildir. Neden? Çünkü kimseyi kandırma söz konusu değildir. Herkes biliyor onun benden önce vefat ettiğini ve arada başka bir vasıta olduğu açıktır burada. Ama tedlis ise kusurdur. Bir ravi için kusurdur. Neden? Çünkü karşılaştığı veya karşılaşma ihtimali olan birisinden vasıtalı olarak işittiği hadisi sanki bizzat işitmiş gibi rivayet etmesidir. Yani aradaki ravi, mesela ben Ersin'le karşılaşmışım. Ersin'den bizzat işitmemişim, Halil bana söylemiş. Ersin böyle dedi, o öyle dedi diye. Ben şimdi Halil'i hiç zikretmiyorum. Direkt Ersin söyledi diyorum. Yani işittiğim lafzını da söylemiyorum. Ersin'den böyle diye. Ersin dedi ki diyorum veya. Ersin dedi ki ama bizzat sen işittin mi? Burası kapalı. Şimdi eğer ben sika bir raviysem, tedlisle de illetlendirilmemişsem, böyle bir huyum, suyum, böyle bir alışkanlığım yoksa, ben kale ersin dediğimde bu rivayet sabit, muttasıl bir rivayettir. Ama ben müdellis isem, çirkin tedlis yapan birisi isem, işte kale veya an ersin diye söylediğim rivayet kabul edilmez. Burada bir şey söz konusu olur. Yani eleştiri söz konusu olur. Ananeli rivayet böyle bir durumda kabul edilmez. Hasan el Basri'ye gelince, Hasan el Basri'nin Semura bin Cündüb radıyallahu anh'ten rivayetine gelince, bazıları Hasan el Basri'yi tedlisle nitelendirdikleri için Elbani burada irsal-ü hafi tabiriyle bu rivayeti eleştirmeye kalkmıştır. Hasan el-Basri'nin tedlis meselesini farklı bir yerde ayrıntılı incelemek lazım. Yani burası yani irsalden bahsedilmez, tedlisten bahsedilebilir böyle bir durumda. Ya buna tedlis diyeceksin ya irsal diyeceksin. Semura bin Cündüb'den irsalde bulunamaz çünkü tarihen bu mümkün değil. Karşılaşmışlar ve işitmesi sabit. Burada varsa tedlisten bahsedebilirsin. Tedliste nasıl kusur olur? Şimdi müdellis raviler sınıf sınıf. Bazı müdellisler zayıf müdellistir. Bazıları sika müdellistir. Bazı müdellisler tedlisi kabul edilen, işte Süfyan Sevri, İbn-i Uyeyne gibi, yani bu ananeli de rivayet etse, tedlisi hüccet kabul edilen veya Hüseyin bin Beşir gibi, işte birinci ve ikinci seviye sınıf müdellisler. Bunlar ananeli de rivayet etse hüccet kabul edilen müdellislerdendir. Üçüncü sınıf ise çokça tedlis yapan ve zayıf kimselerden de tedlis yaptığı tespit edilen müdellislerdir ki bunlar işitmeyi tasrih etmedikçe ananeli rivayetleri kabul edilmez. İşte Muhammed bin İshak gibiler böyle sınıftandır. Yani bunlar zayıflardan da tedlis yapmışlardır, sıkalardan da tedlis yapmışlardır ve çok tedlis yapmışlardır. Hasan el-Basri şimdi bu üç sınıftan hangisinde? Sika olan müdellisler bu üç sınıf. Dördüncü sınıfta zayıf olanları geliyor zaten. Hasan el-Basri bunlardan hangisinde? Elbani bunların hangi sınıfına koydu acaba? İşte burasını tartışmak lazım. Kaldı ki söz konusu hadis, yani İmam Fatiha'yı okuduktan sonra bir müddet cemaatin de okuması için sükut etmesi başka yollardan da sabit olmuştur. Hadis sahihtir ama işte şu irsal-i hafif şüphesine cevap vermek için biz bu sorunun cevabını isteriz Elbani veya onun bu iddiasında olan kişilerden. Hasan el-Basri tedlis tabakalarının hangi sınıfındandır? Çokça tedlis yapanlardan mıdır? Zayıf, belirsiz, meçhul kimselerden tedlis yapanlardan mıdır? Hangisidir? Bu konuda ilmi araştırmalar vardır. Hasan el-Basri ilk iki sınıftan birisindedir. Evet, irsal-i hafi konusunda burada ayrıntılı açıklamalar mevcut. Sonra likanın bilinmesini şart koşmanın hata olduğuna dair açıklamalar ve bu konudaki şüphelerin cevabı Allah izin verirse bu teknik ayrıntılardan sonra sünnetin bağlayıcılığı meselesi var, başlığı var. Bunu bir sonraki derste işleyelim inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente ve estağfuruke ve etûbü ileyk.